Ayrım 43, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 462, 32. Bölüm. Bala Sinwade'deki küçük otelde Cam, Leslie ve Luther Considine çiftin odasında toplanmışlardı. Çok tedirgindi, dedi Luther, soluksuz kalmış gibi duvara bakıyordu.
Liderimiz neredeyse soluğunu kesti, dedi Monroe. Doğru değil mi Obi-Wan Kenobi?
Kim?
Sinemaya gitmediğini unuttum.
Evet, onu sarstım ama o diğerlerinden farklıydı. Korku, eğer doğru anladıysam başka bir şey daha vardı. Vicdan azabı duyduğunu hissettim. Gerçek vicdan azabı. Ona elektrik sektörünün büyük patronu Fowler'ın geri kalabileceğini söylediğim zaman.
İyi bir taktik, diye sözünü kesti Yarbay Monrose.
Böl ve paniğe kapılmalarını bekle.
Kaisersgracht'ta da söylemiştim. Bu taktik çoğu stratejiden daha başarılıdır.
Vicdan azabı neydi, diye sordu pilot. Nasıl anlayabildin?
Söylediği birkaç sözcükten ama daha çok söyleyişinden. Van der Meer'in ortadan kaybolduğunu duyunca fısıltıyla onca yıl, onca çalışma, biz ne yapacağız, dedi. Günah işlemiş gibi konuştu. Sonra Fowler için o da benim kadar sadık, tamamen farklı nedenlerle ama geri dönmeyecek, dedi.
Tamamen farklı nedenler. Bu bize ne anlatıyor?
Amaçlarına ulaşmak için farklı yollar olduğunu, dedi Leslie.
Ben öyle düşünmüyorum. Belki amaçlar farklı Yarbay. Shields'ı arayacağım. Benjamin Walburg hakkında geniş bilgi istiyorum. Hemen yarın sabah.
Sabah saat 7'yi çeyrek geçe Scott Walker mühürlü bir dosya getirdi.
Sabah 5'te geldi. Langley'de en sevilen adam değilsin bayım.
Bu kalbimi kırdı Scott, ya ama ne yapalım, dayanacağız.
Yanıt için bekleyeyim mi? Pilot hala kentte.
Gerek yok, tek istediğim bu.
Beni nerede bulacağını biliyorsun bayım. 20 dakikada burada olurum.
Price zarfı açıp okumaya başladı. Leslie hala uyuyordu. 30 dakika sonra esneyerek kendine geldiğinde Price sevinçliydi.
Yarbay Monroe, zincirde kırılabilecek halkayı bulmuş olabiliriz.
Ne?
Leslie kanepede onun yanına oturdu.
Walburg, çok güçlü bankacımız, radikal solculuktan dönmeymiş. 40'lı yılların sonunda komünistliğe yakınlığıyla Hoover'ın Amerikan ideallerine düşman kişiler listesindeymiş. Sonra birkaç yıl ortadan kaybolmuş ve kapitalist sistemin gerçek bir savunucusu olarak ortaya çıkmış ve daha önce suçladığı her şeyi savunur olmuş.
Işığı mı görmüş?
Belki de gençliğinde istediği reformları gerçekleştirmenin daha gerçekçi bir yolunu bulmuş olabilir.
Matarese, dedi Leslie şaşkınlık içinde, nasıl olabilir? Onlar tekelci, faşist, her şeyi kendileri yönetmek istiyorlar.
Komünizmin diğer yüzü, dedi Cam. Zenginlerle fakirler için eşit oyun alanı. Tabii tamamen hayal, öyle bir şey yok. Kennedy adaletsiz bir dünyada yaşadığımızı söylediğinde haklıydı. Öyle ama Matarese daha da kötüleştirecek. Belki Walburg bunu anlamaya başladı.
Ne yapacaksın?
Beni araması için bir gün bekleyeceğim. Eğer aramazsa ben onu arayacağım.
Schofield ile Antonia yeni kavuştukları özgürlükleriyle Londra sokaklarında dolaşıyorlardı. Ama tam bir özgürlük değildi bu. Geoffrey Waters ısrar ettiği için önlerinde ve arkalarında iki kişilik bir koruma ekibi vardı. Sabahın erken saatleriydi. St. James Park'ta yürürlerken hızla gelen bir araba kaldırımın kenarında tekerlekleri gıcırdayarak durdu. İki MI5 görevlisi bir anda silahlarını çekip sokağa doğru koştular ve kendilerini arabayla Schofield'ın arasına attılar. Ama aynı anda sürücünün bir arkadaşları olduğunu fark ederek silahlarını gizlediler.
''Acil durum çocuklar, onları buraya getirin.''
Çift hemen arabaya binerken korumalardan biri öne, diğeri arkaya oturdu.
''Neler oluyor?'' diye sordu öfkelenen Schofield. ''Nereden geldi bu?''
''Görüş alanımdan hiç çıkmadınız efendim.'' diye yanıt verdi sürücü. ''Sir Geoffrey'in emri.''
''Biraz abartıyor öyle değil mi? Bu iki delikanlı ve bir de otomobil.''
''Bu araba kurşun geçirmez efendim.''
''Ne kadar mutlu oldum. Kim vuracak beni?''
Şef Waters çok sistemlidir, her şeyi düşünür.
Nereye gidiyoruz?
MI5 merkezine.
Neden?
Bilmiyorum efendim.
Öyle mi? Hay Allah.
Hiç kimse Geoffrey Waters'ın bunca yıllık hizmet hayatında böylesine sinirli olduğunu hatırlamıyordu. Schofield ile Antonia bürosuna girip kapıyı kaparken Waters masanın arkasında öfkeli bir halde dolaşıyordu.
''Ne oldu?'' diye sordu Brandon.
''Hiç duymak istemeyeceğim bir şey dostum. Oturun, daha kolay olur.''
Schofield'ın masasının önündeki koltuklara oturdular.
''Nedir o Geoff?'' diye sordu Tony.
''İnanılmaz ve kabul edilemez bir şey. Mata Ryzen kaçtı.''
''Ne?'' diye bağırdı Brandon yerinden fırlayarak. ''Eğer bu kötü bir şakaysa gerçekten berbat.''
''Şaka değil. Olmasını çok isterdim.''
''Bu nasıl olur? Onu tam anlamıyla cam bir kafeste tutuyordun. Ayrıca sürekli gözetim altındaydı.''
''Burada değildi Bray.''
''Tanrım, ona bir gece izin mi verdin?''
''Bırak da Geoff açıklasın Brandon.''
''Teşekkür ederim canım. Bu benim için kolay değil. Bu sabah 4:15 kala Mata Ryzen'i gözleyen muhafızdan telefon geldi. Onun kan öksürdüğünü söyledi.'' Doktora göre ağzından dolu dolu kan akıyormuş ve baygınmış. Öleceğinden korkarak onu yanında bir ekiple hastaneye götürmelerini söyledim. Burasıyla hastane arasında bir yerde 20 dakikadan fazla değil, kendine gelmiş ve iki görevliyi etkisiz hale getirmiş. Birini öldürmüş ve giysilerini çıkarmış. Sonra cüzdanını, parasını, kimlik kartlarını almış ve arka kapıyı açıp trafiğe karışmış.
''Ajanların kimdi? Sunnybrook çiftliğinden Rebecca ile Pollyanna mıydı?''
''Haydi Bray,'' dedi Antonio öfkelenerek. ''Çocuklardan biri öldü.''
''Özür dilerim ama çok aptalca.''
''Cameron Price sana Mata Ryzen'in olağanüstü dövüş sanatı tekniklerini anlatabilir. Görülmedik bir şeymiş. Tabii onu bulmak için Londra polisiyle birlikte bir açıklama yapmadan kenti tarıyoruz.''
''Bulamayacaksınız,'' dedi Schofield. ''Onu saklayacak ve ülke dışına çıkaracak bağlantıları vardır.''
''Biz de öyle tahmin ediyoruz ama benim asıl endişem bu değil. Senle Antonia, biz burada konuşurken siz Savoy'dan Ritz'e taşınıyorsunuz.''
''Neden?'' diye karşı çıktı Bray.
''Van der Meer Londra'da kalacak değil, Guy Derone'de öldü. Artık hedef değilim.''
''Bunu bilmiyoruz,'' dedi MI5 güvenlik şefi. ''Guy Derone'nin Mata Ryzen ile temas edip etmediği, ettiyse ona ne söylediği hakkında bilgimiz yok. Guy Derone son ve en önemli cinayetini işlemeye gidiyordu. Van der Meer ile işi garantiye almış olabilir.''
''İmkansız olmasa da ona yakın,'' diye karşılık verdi Schofield. ''Eğer işimi becerdiysem, genellikle beceririm, Guy Derone ile Kaisersgraut'u ayırdım.''
''Aşırı baskı altında diğerlerinin ne yapacağını hiçbirimiz bilmiyoruz dostum. Bu bilinmeyen bir alan.''
''Pekala, Ritz'e taşınıyoruz.''
''Teşekkür ederim Bray,'' dedi Antonia.
Masasındaki telefon çalınca Waters hemen açtı.
''Evet.'' Bir iki dakika dinledikten sonra kapayıp Schofield'a baktı. ''Bir devriye arabası biraz önce Mata Ryzen'e rastlamış. Durmuşlar ama Mata Ryzen aracı görerek hemen metroya girmiş. Herkes onun peşinde.''
''O olduğunu nereden anlamışlar?''
''Önce giysilerinden tam uymuyormuş. Sonra onu Amsterdam'dan getirdiğimiz zaman çektiğimiz fotoğraflardan.''
''Amsterdam'dan söz edince aklıma geldi. O bilgisayarlarda Londra için bir bilgi var mı? Bağlantılar ya da kanallar hakkında.''
''Hiçbir şey yok.'' diye yanıt verdi Sir Geoffrey. ''Kaisersgraut'tan Greenwald ile konuştum. Tek bulabildiği sokaklar ve anıtlarla ilgili belli belirsiz imalar, eski buluşma yerleri.''
Yeniden telefon çalınca Sir Geoffrey atıldı.
''Evet.''
Kısaca gözlerini yumduktan sonra tek kelime etmeden telefonu kapadı.
''Kaybetmişler.''
''Bütün hava alanlarını uyar,'' dedi Bray. ''Çıkışı onların birinden yapacak.''
''Nereye gidecek?'' diye sordu Antonia. ''Amsterdam yok. Başka evi, Hollanda'dan başka yerleri var mı?''
''Varsa bile bulmak imkansız. O limuzin servisi Argus grubu gibi holdingler ve kukla şirketler aracılığıyla iş görüyor. Kuşkusuz birçok yeri vardır ama süreceğimiz bir iz yok.''
''Avukatları var mı?'' diye sordu Tony. ''Bir hukuk firmasıyla görüşmek isteyecektir.''
''Herhalde birçok ülkede düzinelerle vardır. Argus grubunu Marsilya'ya kadar izledik. İş yeri iki oda, bir tuvalet ve bir sekreterden oluşuyor. Sekreterin tek işi postayla mesajları Barcelona'ya iletmek.
Barcelona'da onları Milano'daki genel bir dağıtım istasyonundan naklediyor. Manzarayı görebiliyor musunuz?
Üç boyutlu olarak, dedi Scofield. Şaşırtmacayla iz sürülmesini önlüyorlar. Şaşırtıcı olan Milano'ya olan nakil. Paravacini'nin yerini birisinin büyük bir oyuncunun aldığını gösteriyor.
Bunu ben de merak ediyordum, dedi Waters. Eğer öyleyse telaş içinde oldukları kesin.
Büyük bir telaş, dedi Brandon. Bu otoriteyi sağlayan birinin olduğunu gösteriyor.
Scofield Antonia'ya döndü. Como Gölü'nde kısa bir tatil hoşuna gider mi sevgilim? Şimdi gitmek daha iyi. Çünkü parayı Sir Hazretleri ödüyor. Ben karşılayamam.
Como için para ödedik zaten, dedi Waters.
Buna eşsiz Don Silvio Togazzi'nin hizmetleri de dahil. Herhalde Milano'nun çoğuna ve kesinlikle posta birliklerine sahiptir. Önemli birisi onları ihmal etmez. Gizli haberleşmeler çok önemlidir.
Genel dağıtım istasyonu mu?
Kesinlikle. Transferlerin aracılarla yapıldığından eminim. Büyük oyuncuya ulaşıncaya kadar dolaşıp duruyor. Olay başladığı zaman orada olacağız. Ama uygulamak istediğimiz taktikleri duymak isteyeceğini sanmıyorum. Hassasiyetini yaralayabilir. Ama sana zafer getireceğiz, buna inan.
Bu durumda hassasiyetim yaralanamaz. Bana bir ceset getirin. Konuşamayan bir ceset.
Jan van der Meer matara ezen kalabalık Piccadilly meydanındaki bir telefon kulübesinin içinde iki büklüm olmuştu. Dişleriyle kanattığı ağzında pamuklar vardı. Brüksel'deki bir telefon çalarken pamukları çıkardı.
Alo, benim, bilgiyi aldın mı? Bulduysan düzenlemeleri ne zaman yapacaksın?
Bilgiyi aldım ve düzenlemeleri sen ne zaman istersen yapmaya hazırım.
Önce bilgi.
Özel golf sahasının adı Fleetwood, Londra'nın 22 mil kuzeyinde ve otoyolla gidiliyor.
Bölgeyi biliyorum, bir taksiyle giderim. Düzenlemeler?
Küçük bir uçak, bir Cessna, 11. delikle 12. vuruş noktası arasına inecek. En uzun, en düz ve kulüp binasından en uzak nokta orası. Saat 5'e çeyrek kala, ortalık henüz aydınlıkken. Ama golfçüler için fazla karanlık. İskoçya'da bir alana götürüleceksin. Orada senin için bir jet bekliyor olacak. Şirketlerinden biri için Marsilya'ya uçuş planı verilecek. Çıkış yeri açık olacak, onay kesin. Her şey ayarlandı, başlayayım mı?
Hemen.
Jan van der Meer zaman geçirmek için bir sinemaya girdi. Saat 3'te bir taksi çevirip Fleetwood Golf Kulübü'ne doğru açık olmayan bir tarif yaptı. Trafik yoğundu. Saat 4.10'da kulübe vardıkları zaman Meer şoföre sahanın etrafında dönmesini söyledi. 14 dakika sonra 12. deliğin flamasını görünce taksiyi durdurup şoförün parasını ödedi. İndi ve araba köşeyi dönünce geriye doğru yürümeye başladı. Saat 4.30'da 11. delikle 12. vuruş yeri arasından çimenlerin üstünde oturuyordu. Alaçakaranlıktı. 4.39'da uzaktan gelen bir uçak sesi duyuldu. Matarayzen emekleyerek ağaçlık sahanın kenarına gittikten sonra kalın gövdeli bir ağacın yanında ayağa kalktı. Dalların arasından baktı, uçak görünmüştü ve sahanın üzerinde dönerek alçalıyordu. Birden umulmadık ve ters bir şey oldu. Bir fıskiye harekete geçip her tarafa su püskürtmeye başlarken elektrikli bir arabayla elinde fener olan bir bahçıvan fıskiyeyi kontrola geldi. Zigzaklar çizerek ileri geri gidip geliyordu. Alçalan ve neredeyse inmek üzere olan uçağın yolundaydı. Van der Meer bağırdı. ''Hey sen, buraya gel. Düştüm. Yaralanıp bayıldım.'' Bahçıvan arabayı çevirip hızla Matarayzen'e doğru geldi. Sahanın ortasında karşılaştılar. Van der Meer adamın saçlarını yakalayıp başını ön demire vurduktan sonra elindeki feneri aldı. Feneri daireler çizerek sallamaya başladı. İnişin son dakikasındaki uçak yükselip yeni bir iniş için sola yattı. Matarayzen başı kanlı cesedi arabadan çekip kendisi bindi ve sahanın kenarına gitti. Motoru kapayıp anahtarı attıktan sonra sahaya koştu. Bu kez feneri kısa dik hareketlerle sallayarak uçağa inmesini işaret etti. Pilot anladı. Küçük uçak inip Matarayzen'e doğru geldi.
''Giysi istemiştim, getirdin mi?'' diye sordu uçağın sıkışık arka tarafına tırmanırken.
''Evet bayım, ama şimdi değiştirmemenizi istiyorum.''
Yer ıslanmadan önce buradan gitmeliyim.
O zaman yürü.
Ayrıca saha dolaşan arabalarla dolu, birine çarpmak istemem.
Yürü dedim.
Havada İskoçya sınırına kadar Matarayzen yakalandığından beri canını sıkan soruya döndü. Bir şekilde kaçacağına kendini inandırmıştı, bu kaçınılmazdı. Şimdi asıl sorun işleri nereden yürüteceği, Matarayzen merkezini nerede kuracağıydı. Hiçbiri Kaiserslautern kadar elektronik teçhizata sahip olmasa da global haberleşme için bilgisayar teçhizatı olan birçok evi vardı ve tek ihtiyacı da buydu. Zaman çok kısalmıştı. Akdeniz'in yanmasına yalnızca günler vardı. Felaketlerin dünya ekonomisinde krizlerin habercisi bu olacaktı. Jan van der Meer Matarayzen'in içine birden bir ferahlık yayıldı. Nereye gideceğini, nereye gitmesi gerektiğini biliyordu. Philadelphia'da saat öğleden sonra 3.38'di ve Benjamin Walburg Price'ı aramamıştı. Kem topun kendisinde olduğuna karar vererek Matarayzen'in kanalını aradı.
''Özür dilerim efendim, Bay Walburg bugün büroya gelmedi.''
''Ev telefonunu biliyor musunuz?''
''Yine özür dilerim efendim, bu bilgiyi verme iznimiz yok.''
Frank Shields'ın vardı. Benjamin Walburg'un hem telefon numarasını hem de adresini verdi. Walburg'un evinde telefona kimse yanıt vermeyince Price Scott Walker aradı ve Walburg'un güzel malikanesine birlikte gittiler. Kapıyı ısrarla çalmalarına karşın açan olmadı.
''Sanırım meskene tecavüz diyorlar ama bunu düşünmeliyiz, ne dersin?''
''Yapıldı say'' diye karşılık verdi siyah görevlisi. ''Yanımda ulusal güvenlik saldırı işlem kartı var.''
''Ne demek o?''
''Fazla bir anlamı yok ama çoğu kişide var. Olağanüstü durumlarda görevlerimizi tamamlamak için can tehlikesi olmadıkça fazladan serbestlik iznimiz var. Ancak sorumluluğu kabul etmek zorundayız.''
''Başı boşluk.''
''Kusurları var.'' dedi Walker. ''Bu operasyon hakkında gerçekten bir şey bilmiyorum.'' Ama bana işin içinde ulusal güvenlik var dersen, evet, seninle tartışacak kimse yok.
Ulusal güvenlik öyle bir şekilde var ki aklın şaşar.
Evde alarm olduğu kuşkusuz, bir bahçe ya da mutfak kapısından girelim. Karşımıza biri çıkarsa ne diyeceğimi ve nasıl davranacağımı biliyorum.
Bunu daha önce de yaptın.
''Yaptım'' dedi ajan evin arka tarafına dolanırlarken. Arka tarafta tenis kortuna bakan cam mekanlı bir veranda vardı. ''Bu iyi'' dedi Walker önünde tel olan camlı kapıyı inceleyerek. Otomatik tabancasını çıkarıp namlusundan tuttu. Teli bununla yırttıktan sonra camı tokmağa yakın yerden kırdı ve elini uzatıp kapıyı açtı. Sessizlik ikisini de şaşırttı. ''Alarm yokmuş'' dedi Price.
''Böyle bir ev için olağan dışı.''
Girelim. Verandadan eve girdiler. Gerçek bir malikaneydi. Alt kattaki odalar çok kaliteli eşyalar ve ünlü tablolarla doluydu. Duvarlar en pahalı kağıtlarla kaplıydı ve Tiffany'de bir mağazayı dolduracak kadar gümüş vardı. Ev boşa benziyordu. Price bağırdı. Federal hükümet Benjamin Walburg ile konuşmak için geldik. Birkaç kez daha seslendi. Bu adı duymamış olayım dedi Scott.
''Özür dilerim, unuttum.''
Geniş merdivenden yukarıya çıkarlarken Price seslenmeye devam ediyordu. İkinci kata varınca odalarla banyolara baktılar, hiç kimse yoktu. Sonunda büyük yatak odasına geldiler, kapı kilitliydi. Cameron önce tıkırdattı, sonra yumruklamaya başladı.
''Bay Walburg!'' diye bağırdı, ''konuşmak zorundayız.''
''Buraya kadar geldik.'' dedi Walker. ''Zili çalmayı da deneyebilirdik.'' Bu sözleri söylerken geriye doğru çekildi, sonra öne doğru atılıp kaslı vücuduyla kapıya yüklendi. Kapı pek çok yerinden kırılmasına rağmen açılmadı, ancak birkaç darbeden sonra içeri girebildiler. Yatakta kanlar içindeki saten yorganın üstünde serilmiş yatan Benjamin Walburg'un cesediydi. Banker kendini 38 kalibrelik bir tabancayla ağzından vurmuştu ve tabanca hala elindeydi.
''Sen bunu hiç görmedin Scott'' dedi Price. ''Aslında burada bile değildin.''
43. Ayrımın sonu. Sayfa 471.